Bu kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mehmet C. Peker. Eserin adı Aşkın ve Savaşın Gündüzle Geceleri. Yazarı Eduardo Galeano. Türkçesi Süleyman Doğru. Türü Günce. Sel Yayıncılık, 1. baskı, Mart 2012. ISBN No'su 978-975-570-562-0. Bu kitap 199 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 18 Nisan 2013. Kurum telefonu 312-363-77-46. Arka kapak. Kimse gidecek kadar kahraman, kalacak kadar vatansever değil. Bir yanda işkenceler, kayıplar, ölümler, katliamlar, sürgünler. Diğer yanda umut, mücadele ve direnç. Sevincin ve coşkunun, acı ve umutsuzluğun yanı başında filizlenişinin tanıklığı. Çaresizlikten mücadele, baskılardan direniş yaratan bir halkın fotoğrafı. Aşkın ve savaşın gündüz ve geceleri, sahne sahne ilerleyen bir günce niteliğinde. Röportajlardan anılara, tarihsel kısa öykülerden aforizmalara yayılan, Latin Amerika halkının geçmişini ayna tutan, acıları ve umudu yan yana ve keskin bir dille anlatan alışılmadık bir yaşam öyküsü. Bu kitapta anlatılanlar coğrafi olarak ne kadar uzağımızda olursa olsun tanıdık gelecek okuyucuya. İnsanlık savaşına dair bu sahneler sizi nerede olursanız olun yakın çağrışımlara sürükleyecek. Galeano, dünyanın vicdanı olmaya devam ediyor. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Eduardo Galeano, Montevideo, Uruguay'da orta sınıf bir Katolik ailede doğmuştur. Çocukluğunda futbol oyuncusu olmak istemiş, gençliğinde birçok farklı işte çalışmıştır. 14 yaşında ilk politik çizgi romanını Sosyalist Parti'nin haftalık yayın organı El Sol'a satmıştır. Gazetecilik kariyerine 1960'larda Marcha'da editör olarak başlamıştır. 1973'teki askeri darbe sonucunda hapse atılmış, daha sonra da sürgüne yollanmıştır. Arjantin'e yerleşmiş ve bir kültür dergisi olan Crisis'i çıkarmaya başlamıştır. 1976'da Arjantin'de Videla rejimi askeri bir darbe ile iktidara gelince ülkeden İspanya'ya kaçmak zorunda kalmıştır. Burada ünlü üçlemesi Memoria del Fuego, Ateş Anılarını kaleme aldı. İnsanların, özellikle de Latin Amerika halkının mustarip olduğu unutkanlıkla savaşmak için yazdığını belirten Eduardo Galeano, Chavez, Obama'ya Latin Amerika'nın Kesik Damarları kitabını hediye etmeden önce de çok tanınan, çok okunan bir yazardı. Ama bu olay, onun tüm dünyada çok satanlar listesine girmesine yol açtı. Türkçe'de yayınlanan kitapları, Tepe Taklak, Kucaklaşmanın Kitabı, Ateş Anıları, Latin Amerika'nın Kesik Damarları, Biz Hayır Diyoruz, Zamanın Ağızları, Gölgede ve Güneşte Futbol, Aynalar. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sevilen Galeano, 1985 yılında geri dönebildiği Montevideo'da yaşamaktadır. Bu kitap, Helena Villagra'ya ithaf edilmiştir. Bu kitapta yer alan her şey yaşanmıştır. Yazar, belleğinde muhafaza ettiği şekilde onları kağıda dökmüştür. Bazı isimler, ki bunların sayısı çok değildir, değiştirilmiştir. Çürüme, doğada olduğu gibi, Tarihte de yaşamın laboratuvarıdır. Karl Marx. Gezginin suratındaki rüzgar. Edda Armas, Caracas'ta bana dedesinin babasından bahsetti. Onun hakkında çok az şey biliyordu. Çünkü hikayenin başlangıcında adam yaklaşık 70 yaşındaymış ve Clarines bölgesinin oldukça iç kesimlerindeki küçük bir köyde yaşıyormuş. Yaşlı, yoksul ve güçsüz olmasının dışında ayrıca körmüş. Artık nasıl olduysa 17 yaşındaki bir kızla evlenmiş. İkide bir de evden kaçıyormuş. Kız değil, adam. Kaçıp yola kadar gidiyor ve orada ağaçların arasına saklanıp bir toynak ya da tekerlek sesi bekliyormuş. Duyar duymaz da yola fırlıyor ve kendisini herhangi bir yere götürmelerini istiyormuş. Torununun oğlu şimdi onu şöyle hayal ediyordu. Bir katırın sırtında, gülmekten kırla kırla yollarda ya da bir arabanın arkasına oturmuş, toz bulutları içinde, incecik bacaklarını neşeli bir biçimde sallıyor. Gözlerimi kapıyorum ve denizin ortasındayım. Buenos Aires'te birçok şeyi kaybettim. Aceleden ya da şanssızlıktan ötürü kaybolan bu şeylerin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Oradan birkaç parça kıyafet ve bir tomar kağıtla ayrıldım. Sızlandığım falan yok. Onca insanın kaybolduğu yerde kaybedilen şeyler için ağlamak acıya saygısızlık etmek olurdu. Tam bir çingene hayatı. Nesneler bana bir süre eşlik ettikten sonra çekip gidiyorlar. Gece sahip olduğum şeyleri gündüz kaybediyorum. Ben nesnelerin tutsağı değilim. Onlar hiçbir şeye karar vermiyorlar. Graciela'dan ayrılırken Montevideo'daki evi olduğu gibi bıraktım. Küba deniz kabukları, Çin kılıçları, Guatemala duvar halıları, plaklar, kitaplar ve diğer her şey orada kaldı. Yanında bir şey götürmek sahtekarlık olurdu. Bütün hepsi oraya bir paylaşılmış bir zamana aitti. Benim minnet duyduğum bir zamana. Öylece yola koyuldum. Temiz ve yüksüz bir halde. Hafızam saklamaya değer gördüğünü muhafaza edecek. Hafızam benim hakkımda benden daha çok şey biliyor ve kurtarmaya değer bir şeyi asla ıskalamıyor. İç dünyamdaki ateş, hafızasını kaybetmiş şehirler ve insanlar üzerime doğru geliyor. Doğduğum toprak, yaptığım çocuklar, ruhumu yücelten erkek ve kadınlar. Buenos Aires, Mayıs 1975. Petrol hayati bir konu. 1. La Opinion'da çalışan bir gazeteci, dün Ezeiza yakınlarında ölü bulundu. Adı Jorge Monet'ydi. Parmakları yanmış, tırnakları sökülmüş bir haldeydi. Derginin redaksiyon bölümünde Villa Araujo piposunu çiğneyerek bana sordu. Sıra bize ne zaman gelecek acaba? Gülüştük. Crisis'in sokakta yaptığımız baskısında Villar'ın Arjantin petrolü hakkındaki raporunun son bölümünü yayınladık. Makale, ülkede geçerli olan petrol sözleşmelerinin sömürgeci statüsüne karşı çıkarken, aynı zamanda bu sektörün rezaletler ve suçla özdeşleşmiş tarihini de anlatıyor. Villar'a göre petrolün olduğu yerde kazayla ölümler hiç eksik olmaz. Tibor Bereni, Ekim 1962'de Bella Vista'daki bir şalede değişik açıklardan gelip vücudunun farklı bölgelerine isabet eden 3 kurşunun hedefi oldu. Resmi rapora göre bu bir intihardı. Bereni pek tabii ki bir akrobat değil. Shell'in üst düzey bir danışmanıydı. Görünüşe göre Kuzey Amerikalı şirketlere ikili ya da üçlü ajan olarak hizmet de veriyordu. Daha yakın bir zamanda, bu yılın Şubat ayında Adolfo Cavalli'nin cesedi bulundu. Petrol İşçileri Sendikası'nın yöneticiliğini yapmış olan Cavalli, daha sonra bu konumunu kaybetmişti. Ama gücünü kaybetmek, kafasını kopartmamasını sağlamıştı. Son zamanlarda petrolün tamamen ulusallaştırılmasını savunuyordu. Özellikle askerler arasında önemli bir etkiye sahipti. Villa Soltadi'de kurşun yağmuruna tutulduğunda elinde bir evrak çantası vardı. Çanta ortadan kayboldu. Gazeteler çantanın içinin parayla dolu olduğunu yazdılar. Cinayet sözde para için işlenmişti. Villar, Arjantin'de yaşanmış olan bu tür olaylarla petrol kokan uluslararası ve başka cinayetler arasında bağlantı kuruyor ve makalesinde uyarıyor. Ey okur, bu satırları yazdıktan sonra sokakta karşıdan karşıya geçerken bana bir otobüs çarparsa şüpheci yaklaş ve gerçeği tahmin et. 2. Yeni haberler. Villar büyük bir heyecan içinde beni yazı masamda bekliyor. Birisi onu telefonla aramış ve telaşlı bir ses tonuyla Cavalli'nin çantasında para değil, belgeler olduğunu söylemiş. Bunların ne tür belgeler olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bunu sadece ben biliyorum. Çünkü belgeleri ona veren kişi benim. Korkuyorum. Bunu sizin de bilmenizi istiyorum. Güler. Çantanın içinde. Ve tam o sırada klik, konuşma kesilmiş. 3. Villar, Araujo dün gece evine gelmedi. 4. Ortalığı birbirine kattık. Gazeteciler greve gideceklerini ilan ettiler. Ulusal gazeteler bugün çıkmadı. Bakan, olayla bizzat ilgileneceğinin sözünü verdi. Polis, elinde hiçbir bilgi olmadığını söylüyor. Dergiye gelen kimliği belirsiz telefonlar, çelişkili ifadeler içeriyor. 5. Villa Arauja dün gece canlı olarak Ezeiza yakınlarındaki tenha bir yolda ortaya çıktı. Diğer 4 kişiyle birlikte oraya bırakılmış. 2 gün boyunca kafasında bir kukuletayla aç ve susuz bir halde alıkonulmuş. Makalelerin haber kaynakları ve başka konular hakkında sorguya çekilmiş. Sorgulayanların sadece ayakkabılarını görmüş. Federal polis konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Villar'ın yanlışlıkla tutuklandığını söylüyorlar. Bu oyunun provasını 10 yıl önce de görmüştüm. 1. Bu gece kaç kişi evinden zorla götürülmüş ve sırtlarında bilmem kaç tane delikle boş bir araziye atılmıştır acaba? Kaçı sakat bırakılmış, ortadan kaldırılmış, yakılmıştır? Dehşet karanlığın içinden çıkar. Yapacağını yapar ve karanlığa geri döner. Bir kadının suratındaki morarmış gözler, boş bir iskemle, paramparça bir kapı, geri dönmeyecek birisi, Guatemala, 1967, Arjantin, 1977. O yıl, Guatemala'da resmi olarak barış yılı ilan edilmişti. Ancak artık hiç kimse, Gualan bölgesinde balık avlamıyordu. Çünkü ağlara insan bedenleri takılıyordu. Gel git, bugün insan parçalarını Plata Nehri'nin kıyılarına geri taşıyor, 10 yıl önce cesetler Montagua Nehri'nin sularında ortaya çıkıyor ya da şafak sökünce uçurumlarda ya da yol kenarlarında bulunuyordu. Hatları belirsiz, o yüzlerin kimlikleri asla saptanamayacaktı. Tehditlerin ardından kaçırmalar, bombalamalar, işkenceler ve cinayetler geliyordu. Muzaffer Guatemala ordusu ile birlikte hareket ettiğini ilan eden NOAA, Nueva Organización Anticomunista, yani Antikomünist Örgüt, düşmanların dillerini koparıp sol ellerini kesiyordu. Polisin sahasında faaliyet gösteren MANO, Movimiento Anticomunista Nacionalista Organizado, Örgütlü Nasyonal Antikomünist Hareket, kurbanlarının kapılarını siyah çarpıyla işaretliyordu. Cordoba'daki San Roque Gölü'nün dibinde taşlara bağlanmış cesetler ortaya çıkıyor, Guatemalalı köylüler, Pacaya yanardağının yakınlarında kemikler ve çürümüş cesetlerle dolu gizli bir mezar buldular. 2. İşkenceciler, öğle yemeklerini işkence odalarında, kurbanlarının karşısında yerler. Çocuklar, anne babalarının nerede oldukları konusunda sorguya çekilirler. Anne babalar, çocuklarının nerede olduğunu söylemeleri için askıya alınır, ve vücutlarına elektrik verilir. Kronikleşen günlük olaylar, kafalarına siyah kukuletalar geçirilmiş sivil giyimli adamlar, Ford Falcon marka 4 otomobille geldiler. Hepsi tabanca, mitralyöz ve kısa namlulu tüfeklerle tepeden tırnağa silahlanmışlardı. Polis güçleri olay yerine katliamdan bir saat sonra geldi. Hapishanelerden çıkarılan tutuklular kaçmaya çalışırken, yahut ordu güçlerinin ölü ya da yaralı hiçbir kayıp vermedikleri çatışmalarda ölüyorlar. Buenos Aires'ten bir kara mizah örneği. Biz, Arjantinliler korkutulmuşlar, hapsedilmişler, gömülmüşler ve sürülmüşler olarak ayrılırız. Ölüm cezası 1976'nın ortalarında ceza yasasına eklendi. Ama yargısız olarak ülkede her gün insanlar öldürülüyor. Bunların çoğu cesedi olmayan ölüler. Şilli diktatörlük bu başarılı yönetimi taklit etmekle gecikmedi. Kurşuna dizilen tek bir kişi dünya çapında bir skandala yol açabilir. Ama kaybolan binlerce insan için her zaman kuşkudan istifade edilir. Guatemala'da olduğu gibi akrabalar ve dostlar bir hapishaneden diğerine, bir karakoldan öbürüne lüzumsuz ve tehlikeli bir hac görevini yerine getirirken, yakınlarının bedenleri ormanlarda ve çöplüklerde çürümektedir. Ortadan kaldırmaların genel amacı ne salıverilmesi istenecek tutuklular ne de ölüsünün başında beklenecek şehitler olacak. Toprak insanları yutuyor ve hükümet ellerini temizliyor. Ortada ne kanıtlayacak bir suç ne de verilecek bir hesap kalıyor. Her ölü defalarca ölüyor. 3. Neticede Guatemala daha büyük çaplı bir kirli savaş uygulaması için Latin Amerika'nın ilk laboratuvarı vazifesini gördü. Birleşik Devletler tarafından eğitilen, yönlendirilen ve silahlandırılan adamlar bir imha planı gerçekleştirdiler. 1967 yılı uzun bir Aziz Bartolomeos gecesi oldu. Guatemala'da şiddet yıllar önce 1954 Haziran'ın bir gün batımında Castillo Armas'ın P-47 uçakları gökyüzünü kapladığı anda başlamıştı. Ardından topraklar United Fruit şirketine geri verildi ve İngilizce'den tercüme edilen yeni bir petrol yasası kabul edildi. Arjantin'de 3A, Alianza Anticomunista Argentina, Arjantin Komünist İttifakı, kamuoyunun önüne Ekim 1973'te çıktı. Kirli savaş, Guatemala'da tarım reformunu kan ve ateşle ezmek için patlamış ve onu topraksız köylülerin belleğinden silmek için giderek şiddetlenmişti. Arjantin'deki dehşet ise iktidara gelen Juan Domingo Perón'un düzlükteki uzun sürgünü boyunca uyandırdığı umutları yıkmasıyla başladı. Buenos Aires'ten bir kara mizah örneği, iktidar derler orada, keman gibidir. Sol elle tutulur ve sağ elle çalınır. Daha sonra 76 yazının sonunda askerler Casarosada'ya geri döndü. Casarosada, Pembe Ev, Arjantin Başkanlık Sarayı'na verilen ad. Şimdi çalışanların maaşları yarıya düştü. İşsizlik giderek artıyor, grev yapmak yasak. Üniversiteler orta çağa dönüyor, çok uluslu büyük şirketler yakıt dağıtımını, banka hesaplarını, et ve tahıl ticaretini ele geçirdiler. Yeni medeni usul yasası şirketlerle ulus arasındaki davaları başka ülke mahkemelerine taşımaya imkan sağlıyor. Yabancı yatırımlar yasası yürürlükten kaldırılıyor. Artık istediklerini yanlarında götürebiliyorlar. Arjantin'de Aztek törenleri düzenleniyor. Bunca kan hangi kör tanrıya adanıyor? Bu program her gün 5 ceset ödemeden Latin Amerika'nın en iyi örgütlenmiş işçi hareketine dayatılamaz mıydı yoksa? Anahtar deliğinden görünen evren. Valeria babasından plağı çevirmesini istiyor. Ona Arroz con leche, sütlaç benzeri bir tatlı şarkısının diğer yüzde olduğunu söylüyor. Diego hayali arkadaşıyla sohbet ediyor. Onun adı da Andres ve o bir iskelet. Fanny bugün bir kız arkadaşıyla birlikte okulun ırmağında boğulduğunu, suyun çok derin ve aşağıdan bakınca tamamen saydam olduğunu ve insanların ayaklarının yani ayakkabıların tabanlarının kocaman göründüğünü anlatıyor. Radyo, Alejandra'nın bir parmağını yakalayıp ona şöyle diyor. Parmağını bana ödünç ver. Ve parmağı ocağın üzerindeki içinde süt olan kaba daldırıyor. Çünkü onun çok sıcak olmadığından emin olmak istiyor. Florencia odasından beni çağırıyor ve bana alt dudağımla burnuma dokunup dokunamayacağımı soruyor. Sebastian bir uçakla kaçmamızı teklif ediyor ama ışıklara ve pervaneye dikkat etmek gerektiği konusunda beni uyarıyor. Mariana terasta duvarı itiyor. Bu onun dünyanın dönmesine yardım etme biçimi. Patricio parmaklarının arasında yanan bir kibrit tutuyor ve oğlu asla sönmeyen aleve üfleyip duruyor. O dönemde dağlarda tanıdığım delikanlılardan şimdi hangisi hayatta? 1. Çok gençtiler. Şehirden üniversite öğrencileri ve 1 litre süt parasını tam 2 gün çalışılan bölgelerden gelen köylüler vardı. Ordunun peşlerinde olmasına rağmen belden aşağı fıkralar anlatıp kahkahadan kırılıyorlardı. Onlarla birkaç gün geçirdim. Mısır ekmeği yiyorduk. Guatemala'nın yükseklerdeki selvalarında geceler çok soğuktu. Birbirimizi ısıtıp şafak vaktinin dondurucu soğuğunda ölmemek için hepimiz yerde sarmaş dolaş bir halde uyuyorduk. 2. Geriler arasında birkaç yerli vardı. Düşman ordusunsa neredeyse tamamı yerlilerden oluşuyordu. Ordu onları bir eğlence çıkışında avlıyordu ve sarhoşluktan ayıldıklarında kendilerini sırtlarında üniforma, ellerinde silahla buluyorlardı. Sonra da yerliler için ölenleri öldürmeye dağlara çıkıyorlardı. 3. Delikanlılar bir gece bana Castillo Armas'ın tehlikeli bir teğmeninden nasıl kurtulduğunu anlattılar. Kendisinden iktidarı ya da kadınları çalmasın diye Castillo Armas onu gizli bir görevle Managua'ya göndermiş. Yanında diktatör Somoza için bir zarf götürüyormuş. Somoza onu sarayında kabul etmiş. Zarfı açmış, onun önünde okumuş ve sonra şöyle demiş. Başkanınızın istediği olacak. Ona içki ikram etmiş, uzun ve keyifli bir sohbetin ardından ona dış kapıya kadar eşlik etmiş, derken birden Castillo Armas'ın elçisi sırtına kapanan kapıların önünde tek başına kalmış. Bu arada çoktan oluşturulan manga yere düz çökmüş halde beklemekteymiş. Askerlerin hepsi aynı anda ateş etmişler. 4. O günlerden, duydum mu yoksa hayal mi ettim hatırlamıyorum, bir sohbet. Bir denizden diğerine devrim, tüm ülke ayaklanmış durumda. Ve ben bunu kendi gözlerimle görmek istiyorum. Peki her şey, ama her şey değişecek mi? Köklerine kadar. İnsan kol gücünü yok pahasına satmak zorunda kalmayacak mı? Kesinlikle hayır. İnsan kendisine hayvan gibi davranılmasına tahammül etmek zorunda kalmayacak mı? Kimse, kimsenin sahibi olmayacak. Peki ya zenginler? Artık zenginler olmayacak. O halde biz yoksulların hasadını kim satın alacak? Artık yoksul da olmayacak. Anlıyor musun? Ne zengin ne de yoksul. Ne zengin ne de yoksul. Ama bu durumda Guatemala'da hiç insan kalmayacak. Zira sen de bilirsin ki burada zengin olmayan herkes yoksuldur. 5. Başkan yardımcısının adı Clemente Marroquin Rojas'tı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden birini yönetiyordu ve bürosunun kapısında iki şişko makineli tüfekleriyle nöbet tutuyordu. Marroquin Rojas beni kucaklayarak karşıladı. Bana kahve ikram etti. Sırtımı sıvazlıyor ve şefkatle bakıyordu. Bir hafta öncesine kadar dağda gerillalarla birlikte olan ben bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyordum. Bu bir tuzak diye düşündüm. Zira kendimi önemli hissetmenin zevkine kapılmıştım. İşte o sırada Marroquin bana Arjantinli meşhur havacının kardeşi Newberry ile gençlik yıllarında çok yakın arkadaş olduklarını ve benim ona çok benzediğimi söyledi. Bir gazetecinin önünde olduğunu unutmuştu. Newberry'ye dönmüş olarak işleri gerektiği gibi yapmayan Kuzey Amerikalılar aleyhinde esip gürlemesini dinledim. Kuzey Amerikalı pilotların kullandığı uçaklardan oluşan bir Kuzey Amerikalı uçak filosu Panama'dan havalanmış ve taşıdığı napalm bombalarını bir Guatemala dağının üzerine boşaltmıştı. Uçakların Guatemala topraklarına hiç inmeden Panama'ya geri dönmeleri Marroquin Rojas'ı çok öfkelendirmişti. Hiç olmazsa inebilirlerdi, değil mi? Diyordu bana. Ve ben de onaylıyordum. Evet, en azından inebilirlerdi. 6. Gerillalar bana bundan bahsetmişlerdi. Gökyüzünde, komşu dağların üzerinde napalm bombalarının patladığını defalarca görmüşlerdi. etrafa akkor halinde saçılan köpüğün izlerine birçok kez rastlamışlardı. Köklerine kadar yanmış ağaçlar, kömürleşmiş hayvanlar, kararmış kayalar. 7. Birleşik Devletler 1954 yılının ortalarında Saigon'daki tahta No Din Diem'i oluşturmuş ve Castillo Armas'ın Guatemala'ya muzaffer girişini tezgahlamıştı. United Fruit'un kurtarma operasyonu, şirketin boş duran arazilerini kamulaştırıp yoksul köylülere dağıtan tarım reformunu anında bıçak gibi kesti. Benim kuşağım politik yaşama alnında bu damgayla atıldı. Kızgınlık ve acizlik saatleri. O öfkeli haykırışlar ve bayraklarla dolu Montevideo gecesinde bize sakin bir sesle ama ağzından ateşler saçarak konuşan cüsseli hatibi hatırlıyorum. Buraya cinayeti ihbar etmeye geldik, diyordu. Hatibin ismi Juan José Arevalo'ydu. O zaman ben 14 yaşındaydım. Üzerimde uyandırdığı etki hala silinmedi. Arevalo, Guatemala'da daha sonra Jacobo Arbenz'in derinleştireceği ve Castillo Armas'ın kanla boğacağı toplumsal reform sürecini başlatan kişiydi. Bize anlattığına göre, iktidarı boyunca 32 tane askeri darbeyi savuşturmuştu. Yıllar sonra Arevalo bir memura, tövbekarların arasındaki en tehlikeli türün bir mensubuna dönüştü. Dar ağacının ve bıçağın efendisi, Guatemala'nın sömürge valisi, katliamların örgütleyicisi, General Arana'nın büyük elçisi oldu. Bunu öğrendiğim zaman masumiyetini kaybedeli çok olmuştu. Ama yine de kendimi aldatılmış küçük bir çocuk gibi hissettim. 8. Mihangos'u 67'de Guatemala'da tanıdım. Dağdan şehre indiğimde hiçbir şey sormadan beni evinde ağırladı. Şarkı söylemeyi, iyi içki içmeyi, yaşamı selamlamayı seviyordu. Dans etmek için bacakları yoktu ama ellerini çırparak eğlenceleri canlandırıyordu. Yıllar sonra Arevalo'nun büyük elçilik yaptığı sırada Adolfo Mihangos milletvekili oldu. Bir öğleden sonra Mihangos kabinedeki bir yolsuzluğu ihbar etti. Brezilya'da iki hükümet düşürmüş olan Hanna Mining şirketi bir çalışanının Guatemala Ekonomi Bakanı olarak atanmasını sağlamıştı. Ondan sonra da Hanna Mining şirketinin Izabal köyü yakınlarındaki nikel, kobalt, bakır ve krom madenlerini devletle ortak olarak işletmesi için bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaya göre bu işten devlet bir çorba parası, şirketse 1 milyar dolar kazanacaktı. Hanna Mining şirketi devletin ortağı olması sebebiyle gelir vergisi ödemeyecek ve limanı yarı fiyatına kullanacaktı. Mihangos protestocu sesini yükseltti. Kısa bir süre sonra Peugeot marka otomobiline bineceği sırada sırtından bir mermi yağmuruna maruz kaldı. Kurşun dolu bedeniyle tekerlekli sandalyesinden düştü. 9. Kenar mahalledeki bir dükkanda gizlenmiş Guatemala askeri polisinin en çok aradığı adamı bekliyordu. Adamın adı Juana Pinzon'du ve eskiden o da askeri polisin içinde çalışmıştı. Şu duvara bak. Hadi atlar üzerinden. Bunu yapabilir misin? Boynumu büktüm. Dükkanın arkasındaki duvar inanılmaz yüksekti. Hayır, dedim. Peki onlar şimdi buraya gelseler atlayabilir misin? Atlamak ne kelime? Eğer onlar gelselerdi, duvarın üzerinden uçardım. Korku herhangi bir insanı olimpiyat şampiyonuna dönüştürür. Ama gelmediler. Ruano Pinzon o gece geldi ve onunla uzun uzun konuşabildim. Üzerinde siyah bir deri ceket vardı ve sinirli hali gözlerinden okunuyordu. Ruano Pinzon görevinden firar etmişti. Seçimlerin hemen öncesinde ortadan kaldırılan 20 kadar üst düzey politikacı kıyımının hala yaşayan tek tanığıydı. Olay Matamoros kalkonunda yaşanmıştı. Ruano Pinzon, büyük ve ağır torbaları kamyonetlere taşıyan 4 polisten biriydi. Kollarına bulaşan kandan ötürü farkına varmıştı. Torbaları La Aurora havaalanından hava kuvvetlerine ait bir 500 uçağına yüklemiş ve sonra da Pasifik'e atmışlardı. Ruano, onların karakola canlı ama darbelerden ötürü hırpalanmış bir hale geldiklerini ve Savunma Bakanlığı'nın operasyonu bizzat idare ettiğini kendi gözleriyle görmüştü. Cesetleri taşıyan adamlardan hayatta sadece Ruano Pizon kalmıştı. Bir tanesi La Posada pansiyonunun bir yatağında göğsüne saplanmış bir bıçakla bulunmuştu. Bir diğeri Zacapa'daki bir kafeteryada sırtında bir kurşun yemişti. Üçüncüsü ise merkez istasyonunun arkasındaki bir barda delik deşik edilmişti. Birinci ayrımın sonu sayfa 18.